Ayrım 7, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 78. 1923, Tampico, Traven. Bir hayalet gemi batmaya yazgılı köhne bir tekne, Meksiko körfezinin açıklarına geliyor. Mürettebatı olan atsız, yurtsuz serseriler arasında Almanya'da bastırılan devrimden sağ kurtulmuş biri var. Rosa Luxemburg'un yoldaşı, bu açlık ve polis kaçkını adam ilk romanını Tampico'da yazıyor ve B. Traven adıyla imzalıyor. Hangi yüzün, hangi sesin, hangi gölgenin ona ait olduğunu kimse bilmeden o bu adla ün kazanacaktır. Hiçbir bürokrasi tarafından etkilenmemek için Traven bir sır olmayı seçmiştir. Nikah ve miras sözleşmelerinin sevgiden ve ölümden önemli sayıldığı bir dünyayla daha iyi dalga geçebilmek için. 1923, Durango Tarlaları. Pancho Villa Binbir Gece masallarını okuyor. Mum ışığında sözcükleri yüksek sesle sökerek, çünkü ona en güzel rüyaları veren bu kitaptır. Ertesi sabah erkenden uyanıyor ve eski savaş arkadaşlarıyla birlikte inekleri otlatmaya çıkarıyor. Villa hala Kuzey Meksika kırlarının en sevilen kişisidir. Bu da hükümet çevrelerinin hiç hoşuna gitmiyor. Villa'nın adamlarının Canutillo Hacienda'sını kooperatife dönüştürmelerinin bugün 3. yıl dönümü. Şimdi bir hastaneyle okulları var ve dünyalar dolusu insan yıl dönümünü kutlamaya gelmiş. Villa'nın en sevdiği corridoları dinlediği sırada Granadalı Don Fernando, John Reed'in Moskova'da ölmüş olduğunu haber veriyor. Pancho Villa eğlentiye ara verilmesini buyuruyor. Sinekler bile kanat çırpmayı kesiyor sanki. Koca Juan ölmüş ha, eski dostum Juan. Ta kendisi. Villa bu haberi inanmakla inanmamak arasındadır. Don Fernando gazetede gördüm diyor, kendini temize çıkarırcasına. Orada toprağa verilmiş, devrim kahramanlarının yanına. Kimse nefes almıyor, sessizliği kimse bozmuyor. Don Fernando tifüsmüş nedeni, kurşun değil diye mırıldanıyor. Villa başını eğiyor. Koca Juan ölmüş ha. Sonra... Koca Juan öldü demek diye ekliyor. Sessiz kalıyor. Bir süre gözünü uzaklara dikip daldıktan sonra ben sosyalizm sözcüğünü duymamıştım bile. O açıklayıncaya kadar diyor. Birden ayağa kalkıyor, kollarını açarak suskun gitarcılara çatıyor. Müzik nerede? Müziğe ne oldu? Çalsanıza. 1923, Mexico City, Parral. Halk Meksika devrimine 1 milyon can bağışı yaptı. 10 yıl süren savaş boyunca sonunda asker liderler en iyi topraklarla en kazançlı iş kollarına el koyabilsinler diye. Bu devrim subayları yetki ve şanlarını Kızılderili soyguncusu yüksek bürokratlarla paylaşıyorlar, kiralık siyaset adamlarıyla. Obregón'a Meksika'nın Lenin'i diyen parlak sosyete konuşmacılarıyla. Ulusal barışmaya giden bu yolda hiçbir sorun yoktur ki bir kamu işletmesinin ihalesiyle, bir toprak bağışıyla ya da ağzı açılmış keselerden akan kayırmalarla çözülemesin. Başkan Álvarez Obregón kendi yönetimini çok geçmeden Meksika'da klasikleşecek olan bir deyişle savunuyor. 50 bin pezoluk bir salvoya karşı koyabilecek general yoktur. Ne var ki Obregón General Villa'yı yanlış tanımıştır. Onu yola getirmenin hiçbir yolu yoktur, vurup öldürmek dışında. Villa sabahın erkeninde otomobille Parral'a geliyor. Uzaktan görünür görünmez birileri kırmızı bir mendille işaret veriyor. 12 adam da bu işarete tetiklerini çekerek karşılık veriyor. Parral onun en sevdiği kentti. Öyle severim ki şu Parral'ı, öyle çok severim ki. Parral'ın kadın ve çocukları işgalci gringoları taşlarla kovdukları gün Pancho'nun içindeki küheylanlar dizginden boşanmış ve dudaklarından müthiş bir sevinç haykırısı kopmuştu. Ölümüne seviyorum şu Parral'ı. 1924, Merida, Yucatan. Düzen güçlerinin demokrasi sürecindeki işlevi konusunda ek bilgiler. Obregón'un pezo püskürten toplarına tıpkı Pancho Villa gibi ilgisiz kalan Felipe Carrillo Puerto, rutubetli bir ocak sabahında infaz müfrezesinin karşısındadır. ''Günah çıkartmak için papaz ister misin? Ben Katolik değilim. noter falan ister misin? Bırakacak mirasım yok ki. Carrillo Puerto Yucatan'da işçi partisini kurmazdan önce Morelos'ta Zapata'nın ordusunda albaydı. Burada konuşmalarını Maya diliyle yapar, Marx'ın Jacinto Canek ve Cecilio Chi ile kardeş olduğunu söyler. Ve komünist geleneğin mirasçısı olan sosyalizmin, Kızılderililerin şanlı geçmişine geleceğe uzanan bir boyut eklediğini anlatırdı. Düne kadar Yucatan'ın sosyalist hükümetinin başındaydı. Sayısız sahteciliklerle özel çıkarlar, sosyalistleri seçimlerde kolay bir zafer kazanmaktan, sonra da verdikleri sözleri yerine getirmekten alıkoyamamıştı. Büyük malikanelerin dokunulmazlığına, köle düzenine ve çeşitli tekel imparatorluklarına karşı işledikleri günahlar, hendek koen üreten çiftçilerin yanı sıra uluslararası Harvester şirketinin de gazabını çekmişti. Başpiskopos laik eğitim, serbest aşk ve kızıl vaftiz törenleri. Bu törenlerde kırmızı çiçeklerden bir döşek üstünde vaftiz edilen bebelere adları verilirken, sosyalist bir devrimci olarak uzun bir ömür sürmeleri için de dileklerde bulunuluyordu. Konusunda konuşurken fenalıklar geçiriyordu. Doğrusu ne yapılabilirdi bu rezalete son vermek üzere, orduyu çağırmaktan başka? Felipe Carrillo Puerto'nun kurşuna dizilmesi, Juan Escudero'nun Acapulco'da başına gelenlerin bir yinelenmesidir. Aşağılanmışların hükümeti Yucatan'da 2 yıl sürmüş, aşağılanmışlar toplumu aklın silahlarıyla yönetiyorlar. Aşağılayanların ise hükümeti yok ama akıllı silahları var. Ve Meksika'nın her yerinde olduğu gibi burada da kader elinde ölüm kağıdını tutuyor. 1924 Meksiko City, duvarlar ulusallaşıyor. Sehpada resim yapmak 4 duvar arasına kapanmaya çağrı çıkarır. Oysa duvar resmi kendini gelip geçen kalabalıklara sunar. İnsanların okuma yazması olmayabilir ama gözleri var ya, bu yüzden Rivera, Orozco ve Siqueiros Meksika duvarlarına saldırıyorlar. Yeni değişik resimler yapıyorlar. Nemli badana üstünde gerçekten ulusal olan bir sanat türü doğuyor. Meksika devriminin ve doğumlar ve cenazelerle dolu geçen şu günlerin çocuğu. Meksika muralizmi kendi kendini yatsımaya alıştırılmış bir ülkenin cüceleşmiş, iğdiş edilmiş sanatına var gücüyle tosluyor. Ansızın natürmortlar ve peyzajlar baş döndüren bir canlılıkla duvarlardan fışkırıyor ve yeryüzünün sefilleri kullanılacak, küçümsenecek, acınacak birer nesne olmaktan çıkıp sanata ve tarihe konu oluyorlar. Duvar ressamlarının üzerine şikayetler yağarken bir damla övgü duyulmuyor. Ama onlar merdivenlerinin üzerinde gene de çalışmalarını sürdürüyorlar. Rivera'nın gözlerle göbek kurbağamsı, dişler balık dişi, çalışma günü kesintisiz 16 saattir. Rivera belinde tabanca taşıyor. Eleştirmenleri hizada tutmak için diyesidir. 1924 Meksiko City, Diego Rivera. Yucatan'ın kurtarıcısı Felipe Carrillo Puerta'yı göğsünde bir kurşun yarasıyla gene de kendi ölümünden habersiz olarak hayata döndürüyor. Zapata'yı halkını ayağa kaldırırken gösteriyor. Halkı Meksika'nın bütün halklarını da emekte, savaşta ve fiestada birleşmiş olarak çiziyor. Eğitim Bakanlığı'nın 1600 feet karelik duvarında Rivera bir yandan dünyayı renklere boyarken bir yandan da yalanlar söyleyerek zevkleniyor. Kulak veren herkese kendi göbeği kadar, yaratma tutkusu kadar, kadınları yalayıp yutan doymazlığı kadar anıtsal yalanlar atıyor. Avrupa'dan döneli anca 3 yıl olmuş. Orada Paris'te Rivera izimlerden usanmış öncü bir ressamdı. Tam yıldızının sönmeye başlamasıyla salt can sıkıntısından resim yapar duruma geldiği sırada Meksika'ya döndü. Ve ülkesinin ışıkları yüzüne çarparak gözlerini yeniden tutuşturdu. 1924 Meksiko City, Orozco. Diego Rivera dolgunlaştıkça José Clemente Orozco keskinleşiyor. Rivera tensel duyguları resimleştiriyor. Mısır etinden bedenler, şehvet meyveleri. Orozco ise umarsızlıkların resmini yapıyor. Bir deri bir kemik kalmış bedenler, yaralarından kanlar akan bir maguey. Rivera'da mutluluk olan Orozco'da trajedidir. Rivera'da şefkat ve ışıklı bir dinginlik var. Orozco'da ise sertlik, çırpınma ve kasılmalar. Orozco'nun Meksika devrimi de Rivera'nınki gibi haşmetlidir. Ama Rivera'nın bize umudu söylediği yerde Orozco kutsal ateşi tanrılardan kim çalarsa çalsın kendi insan kardeşlerinden esirgeyecektir der gibidir. 1924 Mexico City, Siqueiros. Suratsız içine kapanık duyguları fırtınalı, işte Orozco. Göz kamaştırıcı, patırtıcı, dışa vurumları fırtınalı. Bu da David Alfaro Siqueiros. Orozco'nun resim yapması bir yalnız başınalık töreni gibidir. Siqueiros içinse resim yapmak dövüşken bir dayanışma eylemidir. Bizimkinin dışında hiçbir yol yok der Siqueiros. Hasta saydığı Avrupa kültürüne kendi kanlı canlı yaşam gücüyle karşı koyar. Orozco kuşkular içindedir. Yaptığı şeye pek inancı yoktur. Siqueiros ise kendi atak yurtseverliğinin ilerlemiş bir aşağılık duygusu çeken ülkesi için hiç de kötü bir ilaç olmadığından emin, sağına soluna bakmadan kendi yolunda gider. Halk bir Meksika duvar resminin kahramanıdır diyor Diego Rivera. Meksika resminin gerçek yeniliği Orozco ve Siqueiros'la birlikte başlattığımız anlamda halkı duvar resimlerinin kahramanı yapmaktı. O zamana kadar duvar resimlerinin kahramanları tanrılar, melekler, melaikeler, ermişler, savaş kahramanları, krallar, imparatorlar, kilise adamları ve büyük askerlerle siyaset adamları ola gelmişti. Halk deseniz trajedinin yıldız kişilerinin çevresindeki koro rolünde görünürdü. 1924 Regla, Lenin. Küba'daki Regla kentinin belediye başkanı ahaliyi toplantıya çağırıyor. Komşu Havana kentinden Lenin'in Sovyetler Birliği'nde öldüğü haberi gelmiştir. Belediye başkanı yas ilan ediyor. Yas bildirisinde şöyle deniliyor. Adı geçen Lenin bölgemizdeki proleterlerle entelektüel çevreler arasında haklı bir sevgi kazanmıştı. Bu yüzden önümüzdeki pazar günü saat 17'de bölgemiz sakinleri 2 dakikalık sessiz saygı ve anma duruşunda bulunacak ve bu sürede sokaktaki insanlar ve taşıtlar hiçbir surette hareket etmeyeceklerdir. Pazar akşam üzeri saat tam 5'te Regla Belediye Başkanı Fortin Tepesi'ne tırmanıyor. Şiddetli sağanak yağışına karşın bini aşkın insan 2 dakikalık saygı ve anma duruşunda bulunmak üzere ona katılıyor. Daha sonra belediye başkanı tepeye bir zeytin ağacı dikiyor. Ta uzaklarda karların arasına kızıl bayraklar dikmiş olan adamın anısına. 1926 San Albino, Sandino. Kısa boylu, sopa gibi zayıf bir adam. Rastgele esen bir rüzgar onu üfürüp götürebilir. Ayakları Nikaragua toprağına böylesine sımsıkı basıyor olmasa. Bu ülkede, kendi ülkesinde Augusto Cesar Sandino başı dik duruyor. Çünkü uyumak için uzanıp yattığında başının altındaki toprak onun kulağına hüznünü ve sevgisini fısıldıyor. Sandino işgal edilip ırzına geçilmiş ülkesinin sırlarını San Albinolulara anlatıyor ve onu hanginiz benim kadar seviyor diye soruyor. San Albinolu 29 maden işçisi öne çıkıyor. Bunlar Nikaragua'nın özgürlük ordusunun ilk neferleridir. Okuma yazmaları yoktur. Günde 15 saat uğraşarak bir Kuzey Amerikan şirketi hesabına yerden altın çıkarırlar. Ve geceleri bir barakada üst üste yığılmış yatarlar. Şimdi işte bu madeni dinamitle havaya uçurup Sandino'nun peşinden dağlara çıkıyorlar. Sandino küçük, beyaz bir eşeğe binmiştir. 1926 Puerto Cabezas, dünyanın en beğenilecek kadınları. Puerto Cabezas'ın orospularıdır. Yaptıkları yastık sohbetleri yoluyla US deniz piyadelerinin suyun altına 40 tüfekle 7000 mermi gömdükleri yeri tam olarak öğrenmişler. Yabancı işgal kuvvetlerine baş kaldırarak hayatlarını tehlikeye atan bu kadınlar sayesinde Sandino ile adamları ilk silahlarıyla ilk mühimmatlarını meşale ışığında denizden çıkarıyorlar. 1926 Juazeiro de Norte, Peder Cicero. Bir zamanlar Juazeiro adı anılmaz bir köyceğizdi. Sanki Tanrı'nın boşluğa tükürüverdiği 4 kulübe. Derken günlerden bir gün Tanrı parmağını bu süprüntü yığınına doğru uzatarak buranın bir kutsal kent olmasına karar verdi. O zamandan beri hasta ve sakatlar buraya binlerle akın ediyor. Ermişlik ve mucizenin bütün yolları buraya çıkıyor. Brezilya'nın dört bir yanından gelen partal hacılar, uzun sıralar oluşturan paçavra yığınları ve kesik kollarla bacaklar, Huazeiro'yu Kuzeydoğu'nun içerlek bölgelerinin en zengin kenti yapmış. Unutulmuşların anıtı, yitiklerin çoban yıldızı olan, imanları tazeleyen bu yeni Kudüs'te kendi halindeki Salgadinho çayı Ürdün ırmağı olarak anılıyor. Kan sızdıran haçlarını havaya kaldırmış sallayan sofu kadınların arasında Peder Cicero, İsa peygamberin yola çıkmış gelmekte olduğunu bildiriyor. Peder Cicero Romao Baptista toprakların ve ruhların efendisidir. Çölde gemileri batanların kurtarıcısı, tımarhaneliklerle canilerin şifacısı, kısır kadınlara çocuk, çatlamış topraklara yağmur, körlere ışık, yoksullara da yediği ekmekten birkaç kırıntı veriyor. 1926 Huazeiro do Norte, Tanrı mucizesiyle bir haydut yüzbaşı oluyor. Lampião'nun savaşçıları kurşun sıkarken şarkı söylüyorlar. Çalınan çanlar, havai fişekler, onların Huazeiro kentine gelişlerini kutluyor. Bu Cangaceiro'lar meşin giysileri üzerinde zengin bir madalya çeşidi ve eksiksiz bir donanım sergiliyorlar. Peder Cicero heykelinin dibinde Peder Cicero çete reisini kutsuyor. Herkes çok iyi bilir ki haydut Lampião, Peder Cicero'nun sureti bulunan evlere asla dokunmaz ve bu mucize yaratan ermişin müritlerini de öldürmez. Peder Cicero Brezilya hükümeti adına Lampião'ya 105 rütbesi veriyor. Her bir omuzda 3 mavi şerit ve çete üyelerinin ellerindeki eski tüfekleri el değmemiş mavzerlerle değiştiriyor. Buna karşılık olarak yüzbaşı Lampião da Luis Carlos Prestes'in komutasındaki isyancıları tepelemeye söz veriyor. Bu isyancılar Brezilya'nın dört bir yanını gezerek demokrasi düşüncesini ve daha başka şeytanca düşünceleri yaymaktalar. Ne var ki Lampião kentten ayrılır ayrılmaz Prestes kolunu unutup gene eski yaşam biçimine dönüyor. 1926 New York, Valentino. Dün gece bir İtalyan barında Valentino bir pasta şölenin kurbanı olarak yığılıp kaldı ve öldü. 5 kıtada milyonlarca kadın dul kaldı. Dünyanın tüm kentlerindeki tüm insanlar için bir tapınak olan sinemanın beyaz perdeli sığınağındaki bu kedi gibi çevik ve zarif Latin Amerikalıya kadınlar tapıyordu. Onunla birlikte çöl rüzgarlarına kapılarak vahalara gidiyor, onunla birlikte sonu acı biten boğa güreşlerine katılıyor, gizemli saraylara giriyor, yerleri aynalı salonlarda dans ediyor, İtalyan prenslerinin, şeyhin oğlunun yatak odalarında soyunuyorlardı. Onun gözlerinin baygın çeliğiyle yüreklerinden vurulup kolları arasında ezilerek kendilerinden geçiyor ve yumuşacık ipek yataklara seriliyorlardı. O bunun farkında bile değildi. Öpüşürken bile sigara içen, tek bakışıyla karşısındakini yakıp yıkan ve binlerce aşk mektubu alan bu Hollywood tanrısı gerçekte yalnız yatar ve rüyalarında yalnızca annesini görürdü. 1927 Chicago, Louis. Bu kadın New Orleans'ın Perdido sokağında yaşıyordu. Umarsızlar sokağı. Ölenlerin göğsüne komşular biraz bozukluk atsın da cenaze kaldırılabilsin diye fincan tabağı koydukları yer. Öldüğü zaman oğlu Louis ona özenli bir cenaze töreni düzenlemekten kıvanç duyuyor. Annesinin yaşarken beyaz ve milyoner olmak hayalinin uzantısı olarak düşlemiş olabileceği türden lüks bir tören. Yalnızca sofra artıkları ve müzikle beslenerek büyüyen Louis Armstrong, New Orleans'dan bagaj olarak yalnızca trompeti, yoldaş olarak da balıklı bir sandviçle Chicago'ya kaçmıştı. Aradan birkaç yıl geçti. Louis şişmanlamaya başlamış, kendi kendinin öcünü almak için yiyor. Şimdi güneye dönse siyahlara yasak olan, yoksulların da ulaşamadığı birçok yer ona kapılarını açar herhalde. Herhalde o şimdi kentin her sokağında rahatça yürüyebilir. Çünkü caz kralıdır ve bunu hiç kimse yadsıyamaz. Trompeti fısıldıyor, inildiyor, ağlıyor, feryat ediyor. Yaralı bir hayvan gibi uluyor ve hayatın gülünçlüğünü muazzam bir coşku ve güçle kutlayarak kahkahalar koparıyor. 1927, New York, Bessie. Bu kadın çektiği acıları muhteşem bir sesle şarkıya döküyor ve onu dinleyen hiç kimse duymamış ve duygulanmamış numarası yapamıyor. Bessie Smith alabildiğine şişman, alabildiğine siyah, yaratılışın hırsızlarına lanetler yağdırıyor. Söylediği blueslar sefil kenar mahallelerin zavallı ayyaş kara kadınlarının ilahileridir. Bu blueslar dünyayı aşağılayan beyazlar da süpermenlerin ve zenginlerin er geç tahtlarından indirileceklerini duyuruyor. 1927 Rapayo, Pound. Ezra Pound Amerika'dan ayrılalı 20 yıl olmuş. Şairlerin oğlu, şairlerin babası Pound şimdi İtalyan güneşi altında yeni imgeler arıyor. Altamiro bizonlarına layık düzenlemeler, balıklardan bile eski tanrılarla konuşulabilecek sözler. Bu arada yanlış dostlar ediniyor. 7. ayının sonu, sayfa 87.